Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sadık.
Hocam sizin bu Terapistin Sufi Olursa adlı eserinizden devam ediyorduk. Geçen hafta en son haftalarda insanın ne kadar istisnai bir varlık olduğunu, Allah'ın evet. özel bir yaratışı olduğundan bahsetmiştik. Bu hafta inşallah hocam bu kalbine mukayyet ol.
Evet.
Konusu çok güzel bir konu.
Hakikaten kalp hiç durmadan dönüp duruyor yani.
Hocam kalp ne demek? Siz açıklamışsınız.
Siz daha iyi bilirsiniz yani hocam. Sizin inkılap yani dönüşüm, halden hale giren, dönüşen anlamları daha çok ilgilendiriyor. Tabii ayrıntıya girersek ucu bucağı yok ama sonuç olarak insanın yaşadığı gibi bir kalbi var yani.
Hocam tabii bu kalp devamlı duygularla dönüşüm içinde. Hiç evet. bir an yerinde durmuyor.
Evet.
Hatta belki de en az kontrol edebildiğimiz uzvumuz.
Evet.
Değil mi hocam?
Evet.
Şöyle demiştin hocam kitabın başında. Ne depremler olur, ne volkanlar patlar, ne fırtınalar kopar kalbimizde.
Evet. Dışarıdan bakıyorsunuz mesela son derece olağan görünüyor insan ama bir dinliyorsunuz hakikaten bakıyorsunuz ki kalbinde gerçekten böyle 9 şiddetinde deprem olan insanlar var yani. Endonezya'da sık sık olur ya volkan patlamaları, volkan patlayan insanlar var içinde ama dışarıya o kadar yansıtmıyor, hemen anlaşılmıyor yani ama derinine girdiğinizde görüyorsunuz onları yani.
Hocam şimdi biraz Mevlana Hazretleri'nin bu konuda yani duyguların kontrolü, kalbin evet. kontrolüyle alakalı çok güzel sözleri var. Şöyle diyor, aklını birçok yerlere dağıttın. Halbuki o saçma sapan uğraşman, o beyhude dırlanman bir tereye bile değmez. Aklının suyunu her diken çekip durdukça akıl suyun meyvelere nasıl ulaşabilir?
Hmm.
Hocam o kadar güzel ki.
Evet.
Şimdi akıl, kalbimiz hocam sanki bir su düşünün. Sen o suyla diyor gülleri besle.
Dikenleri besliyorsun sonra.
Ve hocam araştırmalar şunu gösteriyor. İnsanların %75'i olumsuz düşünüyor.
Evet.
Bir şey gördüler. Hemencecik olumsuz çağrışımlar. Yani pozitif düşünen insanın sayısı çok az.
Evet ve ondan sonra da diyor ki niye hayat bu kadar şey? Kötü. Diyorum ki ya o sizin kötümserliğinizden kaynaklı bir kötülük. Hayat o kadar kötü değil yani. Tamam hayatta zorluklar var ama siz o kadar abartıyorsunuz ki bu zorlukları ve zorluklara o kadar odaklanıyorsunuz ki bu defa şeyi görmez hale geliyorsunuz yani.
Gülleri göremiyorsunuz.
Evet yani.
Aslında hocam belki bu modern medyadan da kaynaklanıyor. Yani akşam haberleri açtığınız zaman inanın mideniz bulanıyor. Dünyada
evet.
o kadar güzel şeyler olurken.
Evet.
Yani olmadık bir ülke, uzak bir ülkedeki bizi hiç ilgilendirmeyen bir kötü haber getirip günlerce
meşgul
beynimizi,
ediyor.
Kalbimizi meşgul ediyorlar.
Evet. Şeyler de şimdi müzik özellikle diyelim ki heavy metal tarzı müziklerde, yeni tarz müziklerde çok fazla şiddet sahneleri var. Filmlere, çocukların izlediği filmlere baktığınızda yani biz izlemekte zorlanırız onları. Testere isminden belli yani.
Ne tamam kadar mı? Kötü bir isim hocam. Böyle isim mi olur ya?
Zaten Allah Allah. Sahneler öyle. İnsan kesiliyor yani orada.
Testereyle.
Şimdi bu tür sahneler bunlar tabii insanlarda bir şey hali. Nasıl söyleyeyim? Yani bir insan orada televizyonda ölüyor görünüyor. İnsanlar şey tutuyor. Hani intihar edenlere bazen alkış tutan şeyler oluyor, şapşallar oluyor
maalesef
ya.
Maalesef yani değil mi?
Adam veya vicdansızlar oluyor ya.
Atla diyor çatının tepesinden bakayım yani seyirlik.
Seyirlik. Yani hayat böyle bir şeye dönüştürmüş ama bir nasıl yönetmen filmini diyelim ki dramatik bir film olarak da tasarlayabilir, komedi filmi olarak da tasarlayabilir. Kötü sonla da bitiyor olabilir, iyi sonla da bitiyor olabilir. Şimdi yönetmen olarak insan kendine şey bir hazırlıyor. Kötü bir film hazırlıyor, karamsar bir film hazırlıyor. Sonra niçin bu kadar kötülük, bu kadar karamsarlık?
Esasında hocam yani gönlümüzü ve kalbimizi aklımıza hakim kılsak, yani
evet.
güzellikleri ruhumuzu kullansak olayların çok güzel yorumları var esasında.
Evet.
Yani en kötü olaydan bile mesela bir olay anlatayım hocam şimdi size.
Evet.
Bir adamın arabası çiziliyor. Bir ay, üç ay, beş ay gözüne uyku girmiyor belki arabam çizildi diye.
Evet.
Başka birisinin arabası pert oluyor hocam, kaza yapıyor.
Evet.
Elhamdülillah bana bir şey olmadı ya diyor. Arabanın içinden sevinerek gülerek çıkıyor. Şimdi
evet.
düşünün bu adamın arabası kullanılmaz hale gelmiş, sevinçli. Çünkü olaya başka baştan bakıyor.
Evet.
Çünkü ben ölebilirdim.
Evet.
Ben ölmediğime Allah, göre Allah bana tekrar araba verir.
Evet.
Diğeri ne yapıyor? Kendisini arabayla özdeşleştiriyor herhalde. Sanki kendi eli kolu kopmuş gibi acıyıp üzülüyor yani.
Evet, kendini üzülme diyor. Yani sanki arabası değil de kalbi çizilmiş gibi davranıyor. Şimdi ama sen kendine yazık ediyorsun, kendini harcıyorsun. Mesela psikosomatik hastalıklar deniyor ya hocam, gastriti, ülserdi, hipertansiyon. Bunların hastalıklarının artık çoğu bu kategoride kabul ediliyor. Yani psikolojik nedenli bedensel hastalıklar. Niye çağımızda bu kadar yaygın? Eskiden bu kadar bunlar yaygın değildi yani.
Hocam çok güzel bir şeye dokundunuz. Çünkü ayet-i kerimeler de Allah kullara zulmetmez, kullar kendilerine zulmeder.
Aynen öyle.
İnanın sağlık açısından böyle değil mi hocam?
Evet, bu sağlık açısından da böyle.
Yani sağlıksız gıda insana sağlıksızlık ortaya çıkardığı gibi sağlıksız düşünceler. Evet. Kalbimizin çöp tenekesi gibi her türlü olumsuz düşünceye mahal olması.
Evet.
İnsanın psikolojik dengesini bozuyor.
Evet, yani onun için insanın aklına da kalbine de, ama özellikle tabii kalbine mukayyet olmadan aklına mukayyet olamıyor yani.
Hocam şöyle diyor Mevlana, bak tam sizi şimdi tamamlayacağım. Kendine gel de o kötü dalı kes. Bu güzel dala su ver. Şimdi ikisi de yeşil ama sonuna bak. Bu sonunda bir şeye yaramaz, öbürü ise meyve verir.
Evet.
İki tane hocam fide var elimizde. Birisi diken fidesi, birisi gül fidesi. Başlangıçta ikisi de yeşil ama çok belli değil ne oldu. Sen diyor şimdi diyor hangi düşünceyi düşündüğünü dikkat et. Yarın evet. Eğer diken düşünüyorsan suyunu, o enerjini dikene verdiğin için diken büyür, eline evet. Batar. Diğerinde ise gül biter, herkes istifade eder diyor hocam. Yani enerjimizi, düşüncemizi, kalbimizi kötüye, olumsuza, negatife kesinlikle meylettirmeyelim diyor.
Evet. Mevlana. Orada tabii çok etkili hocam. Kültür. Şimdi modern zamanlarda kültürümüz son derece bir hal aldı. Melankolik bir hal aldı. Karamsar ve kötümserlik bir haline geldi. Standart haline geldi. Hatta daha önce söz etmiştim. Pozitif psikolojinin önce isimlerinden birisi var. Martin Seligman test uyguluyor Amerika'da insanlara. Test, iyimser misin, karamsar mısın? Bunu saptayan bir test.
Evet.
Ama testi doldurmadan önce sen kendi değerlendirmeni yap diyor. Kendini iyimser mi görüyorsun, karamsar mı görüyorsun diye. Şimdi yukarıya iyimser yazıyor ama testin sonucuna
bakınca
testin sonucunda karamsar çıkıyor. Yani bazı insanlar karamsar olduktan farkında değiller. Kendilerini iyimser zannedebiliyorlar. Ya da öbür türlü daha kötü. Ben karamsar düşünmüyorum diyor. Hayat çok kötü diyor yani.
Yine karamsar.
Ya o daha kötü. Niye çünkü kötü? Hani ben karamsarım dese bunu değiştirme şansı var. Ama hayat kötü deyince hayatı nasıl değiştirecek? Bütün milyarlarca insanın içerisinde yaşıyorsun. O hayatı değiştiremiyorsun yani.
Geçen bir yakınım eşini psikoloğa götürüyor. Eşi biraz rahatsız. Sonra diyor ki doktor ya ben de herhalde biraz rahatsızım. Bir de bana bakar mısınız deyince yok sen sağlıklısın diyor. Çünkü genelde psikolojik rahatsız olanların hepsi bende hiçbir şey yok kardeşim. Dışarısı kötü derler. Bir adam bende ya biraz bir sıkıntı var diyorsa o sağlıklıdır.
Doğru bir şey.
Çünkü kendine bakmış aynada. Evet. Kendindeki hatayı görmüş. Yani sağlıklı insan öz eleştiri yapar. Evet. Sağlıksız, şizofren, ne bileyim sizin hocam çok kullandığınız bu narsistler ise
evet.
Tam tersi. Kardeşim bende bir şey yok ki. Bütün hani temel hocam ters yola girmiş arabasıyla trafik polisi anons ediyormuş radyodan. Aman dikkat. Bir araba otobanda ters yola girmiş. Ama ne olur dikkat edin çarpmayın. Ya demiş temel. Hocam kusura kalmayın biraz Lazlara bu çok fazla.
Estağfurullah. Biz kalbimizden alışıyoruz.
Ters yolda olsa demiş iyi. Hepsi
ters yolda.
Aynen böyle. Şimdi hocam sizden okuyorum. Şöyle demişsiniz.
Estağfurullah.
Bu nedenle kalbimizin hali değişince düşüncelerimiz de değişir, davranışlarımız da değişir. Yani şimdi kalbimizde volkan patlarsa herhalde yüzümüzden öfke patlar.
Evet.
Kalbimizde bir güzel duygular, bir merhamet, bir sevgi, bir aşk, ilahi aşk var ise davranışlarımıza yansır herhalde.
Yani yüze de hocam mesela yüzün geometrisi var hocam yüzümüzün. Bir sabit geometrisi var yüzümüzün. Mesela bu sosyal medyada otomatik olarak sizi buluyor. Diyor ki bu Süleyman Derin'dir diyor.
Onu komputerde buluyor değil mi hocam?
Şöyle ama mesela yüzde belli noktaları referans alıyor. Kaşlar, kaş araları, burun, dudak vesaire, çene. Bunlar standart. Ama biz sevindiğimiz zaman ya da üzüldüğümüz zaman bunun dışındaki geometrisi yüzümüzün değişiyor. O kadar değişiyor ki. Bazı insanları tanıyamıyorsun. O kadar değişiyor.
Çok ilginç.
Yani şeyin hemen o üzüntü dediğin şey, o kalpteki yaşanan şeyin bedene bir yansıması oluyor. Değişen aslında sadece yüz olmuyor işte. Ne değişiyor? Vücudun kimyası değişiyor. Bedenin işte mesela bağışıklık sistemi sağlık açısından, beden sağlığı açısından da son derece önemli. Ne oluyor? Bağışıklık sistemini çökertiyor insanın. Yani böyle bir şey var. Zincirleme yansımaları oluyor.
Yani hocam bir düşünce, basit bir düşünce olarak sizde kalmıyor.
Kalmıyor.
Aslında. Çok kötü yansımaları oluyor. Biz de maalesef Türk milleti hem karamsarız hem de düşüncelerimizin sağlığımıza, yaşantımıza, ilişkilerimize nasıl yansıyacağı konusunda çok fikrimiz yok. Ya şimdi kızarım, biraz sonra geçer diyoruz. Ama kızdığımız zaman eşimize, dostumuza, yakınlarımıza, ailemize zarar veriyoruz. Kendimize çok zarar veriyoruz.
Tabii.
Hocam geçen çok güzel bir söz dinledim. Bir mistik diyor ki, kızdığım zaman kendime aptal olma derim. Niye? Kendi kanıma zehir şırıngalıyorum o anda diyor. Kızınca stres hormonları, bilmem ne hormonları, kalp, stres, şeker, tansiyon hepsi fırlıyor.
Evet.
Hatta kızdığı için ölenler var kalp krizinden.
Evet, Allah korusun.
Ben de hocam şimdi kendime, yani kimseye, ben okuyucu dinleyicilerimizi tenzih ederim ama kızdığım zaman kendime aptal olma diyorum. Kendi kendini zehirliyorsun diyorum. Yani dışarıda bir olay var, değiştiremiyorsun.
Evet.
Veya yani o olayın seninle bir alakası yok. Kendi kendine kızıp kendi kendini zehirlemenin ne faydası var?
Evet, bir de o andaki duygu durumunda mesela hormonlar eşlik ediyor. Ne oluyor? Mesela kana adrenalin ya da adrenalin ve noradrenalin karışıyor. Mesela el ayak titremesi ondan kaynaklanıyor o şey anında.
Kalbin
kızgınlık ya da panik hali nedeniyle. Kan şey olmasın diye beden otomatik hareketi geçiyor. Allah öyle yaratmış. Kan iç organlarda toplanıyor. Niye? Herhalde bir şiddet durumu olur. Dışarıda kan olursa şey olur.
Boşuna kan
kan kaybı olur. Mesela benimiz, besimiz onun için atıyor. Bir de çok önemli bir şey oluyor hocam. Beyinde, bilim adamlarının dedikleri tabii bunlar, norepinefrin denilen bir hormon salgılanıyor. Bu hormon hocam bizim sağlıklı düşünmemizi engelliyor.
Hocam tekrar eder misiniz bu?
Norepinefrin denilen hormon beynimizde salgılanıyor. Bu sağlıklı düşünmeyi engelliyor. Panik anında, öfke anında, aşırı üzüntü anında, aşırı gerilim anında bizim sağlıklı düşünme şansını yitiriyoruz
hocam,
yani.
Hocam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerif geldi şimdi hatırlama.
Evet.
Bir hakim öfkeliyken sakın hüküm
karar vermesin.
Karar vermesin. Çünkü o anda sağlıklı karar
veremez.
Hatta hocam diyor ki bu psikologlar, bir karara verirken kızgın karar vermeyin. Eşinizle kavga ettiniz.
Evet.
Tabii bir de o anda karar veriyorsunuz. Herhangi bir şey olmaz.
Acısını ondan çıkartanlar var
işte
hocam.
Soğuyun,
evde saat, evde saat. Hanımından fırça yiyip gidip şeyde diyelim ki çalıştığı yerde çalışanını fırçalayan insan az mı yani? Ya da tersi.
Öğretmense öğrencisine 40 not veren.
Ya da tersi. Mesela dışarıdaki öfkesini gidip evde eşinden ya da çocuklarından ya da sevdiği insanlardan. Bizde de böyle bir şey var hocam. Kahrımızı hep sevdiğimiz insanlara çektirme alışkanlığımız var yani.
Hocam
tamam,
geçenlerde çok acı bir olay oldu. Bir araştırma görevlisi bir öğrenci kopya çekerken yakalıyor.
Evet.
Sonra
çok üzüldüm,
bu öğrenci
hakikaten.
Bu yani hocam biz nasıl insan yetiştiriyoruz ki duygusunu kontrol edemeyen, kendine mukayyet olamayan, kızdığı zaman öğretmenini, hocasını, yani bir harf öğretenin kölesi olurum diyen Hazreti Ali Efendimiz nerede?
Evet.
Yani gözü dönmüş hocasını vuran talebe nerede? Hocam demek ki yani sadece fizik, kimya, matematik öğretmekle olmuyor bu işler.
Evet.
Biraz duygu kontrolü öğretelim, kalbe mukayyet olmayı öğretelim. Ya okulda atacağım diye hocasını öldürüyor, hapse gidiyor. Yani ne kadar bir mantıken bile ne kadar bir terslik.
Üstelik bu anlık bir karar değilmiş. Yani orada bir miktar konuşmalar, tartışmalar olmuş. Sonra gidip evden silah alıp gelmiş. Yani bu şu anlama geliyor.
Bir anlık öfke de değil.
Önceden tasarlamış. Yani insan o kadar zamanda kendine hani o an hakim olamadın, silah yanında davrandın.
Evet.
Bu da büyük bir yanlış ama öbürü çok hakikaten demek ki hocam şey artık vicdan dediğimiz şeyi kaybetmiş yani.
Vicdan kalmamış, düşünce, duygu kontrolü kalmamış. Hocam vicdanı bir tarafa bırakalım. Mantıklı düşünsün. Yani adamın vicdanı yok, dini inancı yok mesela. Ben herkesi öldürsem bir şey, bana bir şey olmaz. Cehennem de yok zaten diyor. Ateist bir adam düşün şimdi. Ya şurası düşün en azından. Yani menfaatçi düşün. Bu bir insanı öldürüp hapse girip çürümek mi iyi?
Evet.
Yoksa o anda okuldan bile atılsan başka fakülteye girersin. Tekrar
yani.
Bir imtihana girersin. Derslerin saydırırsın. En fazla bir sene kaybın
yani.
Olur. Hocam yani bu duygu kontrolü, kalbe mukayyet olmayı biz bugün bayağı kaybetmeye başladık.
Çağımızda evet çok en büyük sorunlardan bir tanesi. Yani insanlar kendi zihinlerini kontrol edemedikleri gibi bir zaman Kayseri'de bir arkadaş demişti. Ya demişti hocam bu kafam hiç benim istediklerimi düşünmüyor diyor. Şimdi insanın, Allah bir sınav işte bunu böyle yaratmış. İnsan hiç düşünmek istemediklerini düşünmek eğiliminde olan bir varlık yani. Mesela bir leoparın böyle bir derdi yok.
Leopar avı düşünür.
Onu düşünür. Kendini korumayı düşünür. İşte keyfini düşünür. Uyumasını düşünür. Yaşamını sürdürmeyi düşünür. Ama insan böyle hiç durmadan mesela korkular, kaygılar üretir. Onlar da ilginç. Korku ve kaygı ürettiğin zaman hocam, onları senin beslemen gerekmiyor. Onlar kendi kendini besliyor. Büyüyor.
Hocam, tam şimdi yeri geldi. Adalet nedir? Ağaçlara su vermek. Zulüm nedir? Dikeni sulamak.
Evet.
Adalet bir nimeti yerine koymaktır. Her su çeken tohumu sulamak değil.
Evet.
Bir aklıma fikir geldi şimdi hocam. O fikir karamsar bir fikir. Benden su istiyor ki büyüsün. Yani ne demek su demek? Yani o düşündükçe o büyüyor kendi kendine. Siz dediniz ya, kendi kendine gelişiyor esasında.
Evet.
Şu hocam, yani sizin kalbinizden kendi kendine su çekiyor sizden. Bizim aynen. Vazifemiz o gizli bağlantıyı bulup kesmek.
Şeydi hocam, İsrail-Filistin meselesi geldi aklıma. Evet. Diyeceksiniz nereden nasıl gittiniz oraya da. Geçen National Geographic'te belgesel izledim. National Geographic bu yani. Hı. Yani sonuç olarak bir Amerikan kuruluşu. Şimdi İsrail'in teknolojisi yüksek hocam. Batı Şeria'daki su kaynakları, yani Filistin, şu anda İsrail'e göre bile Filistin toprağı, alttan gidiyor hocam, şeyin suyunu çekiyor.
Ben de duydum hocam bunu. Ben bizzat gidince işittim bunu.
Şimdi ne oluyor? Ya orası susuz kalıyor. Mesela bazı köyler hocam boşalmış bu yüzden. Niye? Yeraltı su kaynakları olmayınca şey büyümüyor.
Bitki büyümüyor.
Tarım yapamıyor. National Geographic gösteriyor hocam. Bir tarafta köylülerin susuzluktan kuruyan toprakları, tarlaları, öbür tarafta kasıtlı olarak havuzlu evler. Havuzları göstere göstere yansıtıyorlar. Yani şey değil.
Hocam ben Filistin'e gitmek nasip oldu. Yaklaşık bir sene oldu. Ve şuradan Filistin'e girmem de yasak herhalde. Şu manada birkaç videoda konuşmuştum. Burada büyük zulüm var falan diye. Bunu İsrail televizyonunda yayınlamış. Şimdi gitsem belki iş tehlikeli. Hocam bir köy tamamen kurak. Bir yerde yeşillik görüyorsanız diyorsunuz ki burası İsrail yerleşimcilerin işgal ettiği bölgeler. Genelde tepelere yapmıştır evlerini. Tepede su da olmaz istersen değil mi?
Evet.
Su nerede
onlar
olur?
Korunma amaçlı tepede. Ovada olur, aşağıda olur.
Ova kurak ama tepe yemyeşil.
Suyunu çekip yukarıya taşıyor.
Tepeye taşıyor. Orada yemyeşil vaha gibi, cennet gibi bir güzel villalar. Ovalarda derme çatma ama kurak, böyle korunaksız evler gördüm. Çok tabii üzücü bir şey. Şimdi yani...
Ya biz de içimizdeki terörü besliyoruz yani. Bu terör hem bize terör yapıyor. İsrail öyle. Gibi. Hem bize, kendimize de zarar. Hem başkalarına da zarar yani. Ne oluyorsun? Sen dikeni besliyorsun. Dikenli oluyorsun. Ve en yakınlarına hiç durmadan kahır çektiriyorsun yani.
Zaten bu düşünceler daha çok ilişkilerde ortaya çıkıyor.
Evet.
Mesela insanın eşiyle bir olumsuz konuşma geçti. Onu büyütüyorsunuz gönlünüzde.
Çocuğunuzla falan.
Akrabanızdan bir şey duydunuz. Onu gönlünüzde büyütüyorsunuz. Bir hanım eşine demiş ki, 40 sene önce senin annen bana şunu söylemişti demiş. 40 sene
unutmamış
o düşünceyi
yani.
Beslemiş, sulamış yani. Üşenmemiş. O dikene su vermiş. Belki o diken 40 sene sonra bir ailenin yıkılmasına da sebep olmuş olabilir. O yüzden hakikaten bu hocam Mevlana'yı bizim Allah dostlarının büyükleri o gözle okuyabilsek, hakikaten burada çok güzel bilgiler, bize tavsiyeler
yani şey var. Boşuna değil hocam, zaman zaman atıf yapıyoruz ya, transpersonal psikoloji var, en yeni akım mesela, onun esin kaynaklarından bir tanesi, bir çoğunun tasavvuf. Mesela Stanislav Grof'un Geleceğin Psikolojisi kitabı vardır. Mevlana'ya epeyce bir atıf yapar. Mesnevi'ye ve Divan-ı Kebir'e atıf yapar. Yani hani Mevlana sadece dar anlamda şey değil. Yani bir insaniyeti anlatıyor aslında. Bu anlatılanlar bütün insanlar için bir mesaj niteliği taşıyan şeyler.
Bir de hocam şurası var. Tabii sufiler direkt ruhla alakalı araştırma yapmışlar. Tecrübe yaşamışlar. Diğerleri ruhu kabul etmediği için akıl, mantık falan işte nefisle alakalı bir şeyler söylüyorlar. Diğerlerinin ki yani dışın zahirine bakarak konuşmak. Sufiler ta içeriden kalpten
konuştuğu
noktaya.
İçin. Evet.
Yani sırf terapi yapalım diye konuşmuyorlar ama sözlerini aldığınız zaman hangi terapiye koysanız hocam tabir cuk tak yerine
oturuyor yani.
Hocam bir şöyle son verelim. Bu ilk yarıyı kapatalım. Allah'ın nimetini cana, akla ver. İç ağrısına uğramış, düğümlerle, sıkıntılarla dopdolu olmuş tabiatına değil.
Mesnevi dedin değil mi
hocam? Mesnevi beyit hocam, ya şuna bak yani, aklını diyor canına, senin ruhunu büyütecek şeylere ver. İç sıkıntılara, düğümlerle, sıkıntılarla dolmuş o karanlık tabiatına, olumsuz düşüncelerine verme diyor. Hocam şimdi bunu daha güzel nasıl tabir edebilirsiniz herhalde?
Demek ki insanın kalbini anlaması için mesnevi bir şey oluyor. Yol haritası oluyor onun için.
Şu anda Batı'da en çok kullanılan eserlerden bir tanesi Mevlana Hazretleri, Mesnevi ve diğer divan. Maalesef belki en az kullanan da bizim Türkiye'deki bu işlerle uğraşan psikoterapistler diye düşünüyorum hocam. Ali Rıza hocam herhalde aksiyonların, fiillerimizin kökeninde düşüncelerimiz var. Kalpten geçen duygular var. Onları kontrol edersek zaten olumsuz bir iş yapmamızda gözükmüyor yani.
Yani tasavvufta çok vurgulanan bir şey ya hocam. Yani insanın davranışları aklına dayanıyor ama aklı kalbine dayanıyor. Dolayısıyla en temelde şey var, kalp var.
Kalp var.
Dolayısıyla bir insan kalbinde ne varsa dışarıya onu yansıtıyor.
Hocam ben şöyle düşünüyorum, ne dersiniz? Sanki teşbihte hata olmasın ya, bir örnektir bu, yoksa %100 aynı değildir. Kalp bir insan gibi düşünelim. Akılda bir kompütür gibi. Kalp, insan diyor ki kompütüre, şunu araştır bana. Google'dan şunu bul diyor mesela. Olumsuz düşünceleri bana toparla diyor. Evet. Size 10 bin tane olumsuz, diyelim bir korku yazıyorsunuz. Evet. Kaygı yazıyorsunuz. Kaygıyla alakalı 30 bin sayfa var diyor. Yani ilk o fikri veren kalp.
Evet.
Akıl ise bir alet. Bir kompütür gibi. İyi bir duygu verirseniz akıl iyi duyguyu geliştiriyor. Kötü bir duygu verirseniz kötü duygunun yani sizce veya kötü bir işin diyelim ki bunu normal göstermeye çalışıyor size.
Mesela hocam birini çok seviyorsunuz. Anlat deseler sana bir 40 tane şey özelliğini sayıyorsunuz. Yani
gözünüz
pozitif.
Hep bunun iyi tarafını görmüş.
Diye aynı kişi bir gün diyelim ki hocam kalbiniz dönmüş ona yani. Yani kalbiniz böyle kırılmış, kıpkırılmış
yani. Hep kötülerini görüyorsunuz bu sefer.
Bu anlat diyor ya, sanki başkasını anlatıyor, tamam mı? Sadece kötü özellik. Demek ki sonuç olarak onlara aklıyla söylüyor. Ama o akla ne diyor? Kalp, sen diyor ki pozitif taraflara odaklan. Sen negatif taraflara odaklan. Dolayısıyla temel duruşu belirleyen dediğiniz gibi kalp oluyor yani.
Hocam şu beyti çok önemli. Dünya gamının savaşını bedenine yükle. O can çekişmeyi gönlüne, canına az tattır.
Tekrar hocam,
hocam
ya.
Hocam çok güzel ya. Evet. Dünya gamının savaşını bedenine yükle. Şimdi üzüntüleri bedeninle yaşa. Yani ağır bir iş yapıyorsun. O ağır işi yaptın. Yani 2 metre kuyu kazdık hocam. Zor bir iş. Bedenin yoruldu. Bunu diyor ruhuna ve kalbine indirme yani. Ya ben bu işi niye yaptım işte diye.
Gönlünü yorma diyor
gönlünü
yani.
Gönlünü yorma.
Bedenin yorulsa bile gönlünü yorma diyor yani.
Gönlüne indirme o duyguları diyor. Hocam bu yüzden baktığınızda geçenlerde bunu konuşmuştuk, hatırlarsanız. Yani berberlik mesela sıradan bir meslek iken eskiden. Şimdi kuaförlük falan. Herkesin bir kuaförü var. Başbakanların, meşhur sanatçıların. Sanki böyle bir iletişim.
Bir sanata dönüşmüş.
İletişim sanata dönüşmüş.
Evet.
Evvelden sıradan alır eline berber efendi o makası. Keser gider saçları hiç. Şimdi öyle değil. Randevu alıyorsunuz, gidiyorsunuz falan. Evet. Kuaförle sohbet ediyorsunuz. Şimdi kalp öyle hale getirmiş ki yorgunluk kalbe gelmiyor. Adam iş tatmini olduğu için. Veya hatta yine aşçılığı size örnek vermiştim. Aşçıların bir kısmı mesleğe soğan soymak, patates soymak o tarafına bakıyor. Bir kısmı hocam ateşler yakıyor, tavada böyle sanat haline yapıyor. Getirmiş. Müşterileri var özel. Müşterilerle tanışıyor.
Bir iltifat alıyor.
İltifat alıyor. Şimdi o adam yani o mesleği bir sanat gözüyle bakıyor.
Evet, evet.
Yani belki hocam böyle düşünebiliriz. Yani mesleği güzel tarafını düşünüp yorgunluğu bedende bırakıp kalbe güzel tarafını yansıtmak.
Kesinlikle. Yani gönlü biz ise ne yapıyoruz? Gönlümüzü aşırı derecede yoruyoruz. Şimdi beden yorulduğu zaman gönül illa yorulmaz. Mesela çok sevdiğin şeyleri yaparken bedensel olarak yorulsan bile gönlün sevinç
mesela
duyuyor
bunda. Mesela hocam çok güzel bir spor yapıyorsunuz. Ağır bir halter, güreş neyse.
Evet, evet.
Canınız çıkmış, yorulmuşsunuz ama akşam eve geliyorsunuz, mutlu uçuyorsunuz.
Değil mi yani? Evet.
Hele bir de o müsabakayı kazandıysanız.
Evet.
Diyelim tenis oynadınız, kazandınız. Okçuluk yapıyorsunuz, hedeften vurdunuz. Şimdi hocam bu insan akşam yorgun olur mu?
Yani.
Halbuki hocam ben biraz okula meşgulüm. Bir saat ok attığınız zaman birkaç ton yükü kaldırmış oluyorsunuz. Yani çok ciddi ağırlık ama insan o zevkle aynı şekilde mesela başka bir kuyudan su çekseniz aynı kas gücü. yoruluyorsunuz. Bir de kötü düşünüyorsa, ya benim ne işim var bu suyun başında Allah aşkına? Ben bu dünyaya
nereden düştüm?
İş yapmaya mı geldim derseniz bir anda yorgunluk çöküyor üzerinize. Çünkü siz o zaman bedeniyle olan yorgunluğu kalbinize aktarıyorsunuz.
Evet. Bir de şeyi düşünüyorum hocam. Mesela kalp, Allah nerede kalbi yaratmış hocam? En korunaklı yerlerimizden birisi, göğüs kafesi.
Maddi zarar gelmesin diye.
Gelmesin
ama diye. Manevi zararı biz kendimiz pompalıyoruz.
Şimdi göğüs kafesi, üstelik kollarımızı etrafını da kapatabiliriz. Hatta kafamıza yiyebiliriz. Cenin pozisyonu nasıldı hocam? Bacakları da çekiyor kendine, kalbini kapatıyor. Yani bütün organları neredeyse kalbini koruma odaklı. Ben diyorum ki Allah kalbini bu kadar korunaklı yerde yaratmış. Sen onu ulu orta bırakıyorsun. Sonra gelen vuruyor, giden vuruyor. Yani bir insanın kalbini bu kadar ulu orta ortada bırakması yanlış bir şey.
Hocam burada hoca terapisini ben tavsiye ediyorum. Şudur. Bana ne sana ne terapisi.
Ha, hoca Nasrettin.
Evet. Siz de hepimiz, bütün dinleyicilerimiz bilir bunu ama bu gözle bakmak lazım, bu kıssa yani.
Evet, bu gözle bakınca daha çok başka bir şey
diyorlar
çıkıyor
ki,
yani.
Hocam bir tepsi baklava gidiyor. Oğlum bana ne diyor?
Yani.
El alemin baklavasından, beni ilgilendirmiyor. Yapma ya, çok güzelmiş, ben de yeseydim. Hani kalbine o duyguyu alıp da ah keşke
gönül yorgunluğu param
olsaydı, o tatlıyı ben de yiyebilseydim. Hiç böyle gönlüne indirmiyor o düşünceyi. Yani kulağından bile içeri sokmuyor. Dinlemek bile istemiyor. Bana ne evladım, bana böyle lüzumsuz, gereksiz bilgi benimle niye paylaşıyorsun diyor. Ama hocam diyor, baklava sizin eve gidiyor.
Oy.
Evladım sana ne o zaman?
O zaman sana ne?
Benim bir işim var ki, hanım sipariş vermiş, eve belki misafir gelecek. Sen diyor, seni ilgilendirmeyen konuyla niye ilgileniyorsun? Hocam düşüncelerimizin, kaygılarımızın %80-90'ı lüzumsuz düşüncelere, lüzumsuz sözlere kulak vermekten geliyor.
Kesinlikle.
Tasavvufta biz buna havatırı def etmek deriz.
Hmm.
Yani kötü düşünce, kötü sözler, hatta dedikodu belki yasak, haram olması buradan geliyor. Çünkü şu şunu yapmış, bu bunu yapmış gibi sözler, kötü karamsar düşünceler sizin içinizde kök saldığı zaman evhamlar oluşturuyor. Acaba benim başıma bu olay gelebilir mi?
Evet.
Gece bir adam soğukta yürürken düşmüş mesela. Ben de düşer miyim?
Evet.
Gibi lüzumsuz paylaşımlar hocam. Şu açıdan söylüyorum. Allah aşkına, sosyal medyadan kimseye çok faydası olmayacak paylaşımlar yapmayalım, ne olur.
Hatta bunlar faydasızlığını bırakalım, mazarat şeyler yani. Bir de hocam, bu karamsar, kötümser, melankolik tipler hocam, bir şey etkisi var. Kendince iyi niyetli olarak güya insanlara uyaracağım derken bu hastalığını yayıyor. Bu salgın bir hastalık oluyor yani. Ben onun için diyorum. Yani hiçbir melankolik, çok yakınımız bile olsa biz ona kulak vermemeliyiz. O melankolisine kulak vermemeliyiz. Niye? Bakıyorsunuz hocam, iki tane sözüyle sizin bütün enerjinizi sömürebiliyor yani. Sizin kolunuz, kanadınız olan moral ve motivasyonunuzu diyor. Ben diyorum ki hayır. Ya de ki hayır arkadaş, sen benim bu sözlerimle moralime, motivasyonuma, çünkü bunlar benim kolumdur, kanadımdır, dokunamazsın. Allah'ın rahmetinden umut kesilmez. Ben umudun peşindeyim. Bu ne ya? Adam bakıyorsunuz hocam, veya insan evladı, dini kaygıları yok, ahlaki kaygıları yok, son derece iyimser. Bizim dini hoca duyarlı efendi olduğunu düşünen insan ya da hoca efendi dini duyarlı olduğunu
vaaz ederken hep olumsuz konuşuyor.
Hep olumsuz. Bir de yurttaşa bakıyorsun, dini duyarlı, ahlaki duyarlılığı yüksek, hep karamsar, hep kötümser, hep kahır, ya olmaz bu kadar.
Halbuki
yani.
Halbuki Kur'an-ı Kerim yasaklıyor. Evet. La taknatü min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden
ümit kesmeyin.
Ümit kesmeyin. Ataullah Hazretleri'nin öyle dehşet bir sözü var ki Ali Rıza Bey hocam, ben her yıl bunu anlatıyorum. Gidiyor toprağın üzerine bakır eritip bir böyle katman yapsak, hiç bitki gelmese, gökyüzüne bütün büyük bir fanus camdan bir damla yağmur inmese,
vay be,
Allah'tan diyor rızık konusunda en ufak bir endişem olmaz. Allah beni yaratmış. Yani yağmur gelmiyor, bilmem toprak kurak, hiç umurumda değil. Allah benim rızkımı hiç bilinmeyen bir yerden gönderir. Nitekim biliyorsunuz beni İsrail çölde geziyorlar 40 sene.
Evet.
Allah gökten bunlar bıldırcın eti. Kuşlar geliyor, nereden geliyorsa. Ondan sonra kudret helvası yiyerek, Allah'ın çölünde en güzel gıdaları yiyerek bunlar besleniyorlar.
Tabii umudu şöyle düşünenler de var hocam. Pinti pinti oturup, tembel tembel oturup, her şeyin Allah'tan kendilerine yağmur gibi geleceğine inananlar var. Halbuki Allah'ın rahmeti, o umut, Allah sana bir kapıyı açmış, kapatmışsa, Hafız-ı Şirazi diyor ki, Başka diyor, açık kapıları sana göstermek için onu kapat diyor. Hani bir kapıyı kapatan Allah
burada
bir kapıyı
açar. Burada ümidini kes, başka yere git.
Ha, başka yer. Hani Gazali şey diyordu ya hocam, dilek ve temenniyle umudu birbirinden ayırıyordu yani.
Temenni diyordu bunu hocam,
evet,
hatırlarsınız.
Buna temenni, evet. Yani eyvallah. Tamam, temennilerimiz tutmayabilir ama diyelim ki rızkımız orada değilse başka bir yerdedir. Bizim rızkımız var ama aramak bizim işimiz yani.
Hatta hocam çoğu zaman hayatımıza dönüp geri baktığımızda pek çok şeyin olmadığını seviniyoruz. Ben mesela 3 işe başvurmuştum. Üniversiteyi bitirdim. Birincisi olmadı, ikincisi olmadı, üçüncüsü. O zaman çok üzülmüştüm tabii. Niye ben bu işleri kazanamadım diye. İki kazanmamışım. Üniversiteye girmek nasip oldu.
Üniversitede hoca olmak
eğer
çok daha şey.
De bugün hoca olmuşsam o ilk kazanamadığım, beni, o imtihanı kazandırmayan hatta. He. O zamanlar biliyorsunuz çok böyle torpiller
falan, vesaire.
80'li yıllardı.
Evet.
Torpil olmadan bir işte hamile kartı yakınımdır kartı taşımadan işe girmek zordu. Elhamdülillah bugün onlar çok değişti, hamdolsun. İyi ki diyorum böyle bir kart bulamamışım ki.
Evet.
Çok çok daha iyi bir Allah beni işe götürdü. Yani karamsar olmanın bir manası ve faydası hiç yok.
Evet. O bakımdan bizim insanımızın kalbini, gönül gücünü yükseltecek okumalar yapması lazım yani.
O yüzden hocam ben şimdi şu sözünüzden bu bölümü, bu iyimserliği ve kalbe mukayyet olmayı kapatayım. Sufi yolu kalbimize mukayyet olmayı öğretir bize. Artık ne kadar öğrenebilirsek tabii demişsiniz. Yani tasavvuf yolu duygu kontrolüdür, kalp kontrolüdür.
Evet.
Hocam bugün pek çok insan bunun çaresini Budizm'de arıyor. Bunun çaresini Uzak Doğu'nun mistik manastırlarında
evet,
arıyor. Halbuki bunun en güzel prensipleri, en güzel yaşanmış örnekleri bizim tasavvufumuzda, tasavvuf kültüründe yatıyor esasında.
Hocam bunda iki neden görüyorum. Birincisi şu, bizde bazı insanlar Türk kültürüne, İslam kültürüne o kadar yabancılaşmış ki bilmiyor. Bir kısmı gerçekten bilmiyor.
Eyvallah, onun diyecek bir şey mi yok?
Birinci kategori. İkincisi bunlar o kadar aşağılık komplekslerine sahipler ki, aşağılık kompleksleri nedeniyle buradan bir şeyden, Türk ve İslam kültüründen bir şey almak istemiyor.
Çok büyük hata yapıyorlar.
Çok büyük yanlış yapıyorlar, doğru. Üçüncüsü hocam, tasavvufun liberal ve sol çevrenin de, yeni kuşak gençlerin de anlayacağı bir dille anlatılması lazım. Şimdi mesela fena kavramını düşünelim hocam. Fena fil ihvan, fena fil şey, fena fillah.
Fena fil rasul diyoruz.
Fena fil rasul. Şimdi fena kavramı kendi benliğini, egonu, narsizmi yenmek anlamına geliyor. Ama gündelik dilde fena kelimesi fena. Öyle değil mi?
Kötü manasına geliyor. Hiç anlaşılmıyor hocam dediğiniz gibi.
Şimdi dolayısıyla bunların anladığı dille. Bana bir zaman sosyal medyada Sufi ile Terapist diye bir Facebook sayfamız var. Bir de Terapistin Sufi Olursa diye Instagram sayfası var hocam. Bir üniversiteli öğrenci bir zaman paylaşmıştım. Nefsini öldürmekle ilgili bir şeydi. Ölmeden önce ölünüz. Burada kasıt işte nefsi öldürmek falan.
Nefsi kontrol etmek esasında hocam.
O. Şimdi üniversite öğrencisi dedi ki, hocam dedi siz bunu böyle yazmayın dedi. Ben dedi vakti zamanında bunu intihar olarak algılamıştım. Kendini feda etmek olarak algılamıştım dedi.
İntihar et, başka aleme yüksel.
Gibi.
Hocam biliyorsunuz batıda bazı böyle sapık
tarikatlar var. Evet.
80 kişi 100 kişi
topluca intihar ediyorlar.
İntihar edip uzaydan gelen gemiye binip
gidecekler bir yere.
Gezegenine gideceğiz diye abuk subuk hayaller kuranlar çok var. Hakikaten evet, hocam çok önemli yani söylediğimiz, kullandığımız evet, kelimeler. Şimdi hocam hani dedik ya sufiler hakikaten insan duygularını çok güzel biliyorlar. Hocam çok güzel bir şey denk geldi bana. Mevlana Hazretleri çok ilginç bir tespitte bulunuyor. İnsan diyor yani gerçekten dost olmadığı bir adamı överse kesin diyor ondan bir menfaati vardır. Münafıkça davranmıştır. Şöyle diyor hocam, ben okuyayım şimdi. Görelim yani sufiler bu iş ne kadar derinlemesine biliyorlar.
Ele almış.
İnsan kendi cinsinden olmayana yumuşaklık gösterirse münafıklığından gösterir. Onunla uyuşursa bir şey elde etmek için uyuşur. Yani insan sevdiği arkadaşıyla her halükarda uyuşur. Annesiyle, evet, babasıyla, kardeşiyle. Bu anlaşılır. Yabancı bir insana tanıştınız. Adam size uymuyor esasında fıtratı, hayat tarzı, inancı. Evet. Ama hala siz ona çok nezaketli davranıyorsunuz. Belki böyle iltifatla bulunuyorsunuz.
Hemen hani yağcı diyor, dediğimiz insan kategorisi yani. Hocam
aynen. Ya. Mevlana diyor ki burada bir yağcılık var kardeşim.
Yani
diyor,
evet. Ve şeyi de görüyorsunuz oradaki yani o arka plandaki o çıkarcı, hesapçı falan yani. o menfaati bir an şey olsa yüzüne bakmayacak belki yani.
Aynen. Hocam şöyle bir şey anlatıyorlar. Bunu anlatayım da buradan. Bir hoca efendi bir gün şehrin kaymakamına hoş geldin'e gidecek. Güzellik takmış kravatını falan. Hmm. Belki çikolatasını hediyesini almış. Kaymakam da ona demiş ki sekreter efendim demiş. Size demiş şehrin valisi gelecek ziyarete. Tabi valit kelimesini duyunca kaymakam çok daha fazla hazırlanmış falan. Hmm. Neyse bu ara imam efendi de güzel kravatlı falan gelmiş. Sekreter anlayamamış. Zannetmiş ki
vali geldi.
Vali geldi. Demiş ki kaymakam, efendim demiş vali bey geldiler. Tabi kaymakam bir büyük bir saygı. Hmm. Büyük bir böyle edep. Efendim falan buyurunuz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İltifatlar. Böyle sayın valim falan da diyor tabi.
Hmm.
İmam efendi yazık çok şaşırmış ama şimdi böyle numara yapacak hali yok ya. Hayır. Efendim demiş yanlışlık oldu herhalde. Ben demiş falan caminin imamı. Size hoş geldine gelmiştim. Biraz önce vali bey hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz,
yenge hanım
nasıllar, çoluk çocuk nasıllar, sağlığınız, sıhhatiniz böyle yani her türlü detayı soran sanki çok böyle yakın bir dostmuş gibi özel böyle hani insan sağlığı özeldir. Aileyi, eşinin sağlık durumu özeldir. Onları dahi soran o kaymakam bey ne demiş sen imam mısın? Çabuk defol odamdan demiş.
Of.
Hocam tabi biraz kötü bir örnek oldu ama hani.
Ama sonuç olarak şey realite.
Ya hocam 5 dakika önce o da bir insan.
Yani.
Aynı saygıyı ve ihtimamı bir imam efendiye gösterseniz bir memur da olabilir.
Tabii.
Kim olursa
yani.
Olsun.
İnsan.
Yetim
yani.
Bir insan da olabilir canım.
Evet.
Yani bunu siz gösterirseniz hocam küçültür müsünüz? Büyür müsünüz? Niye ona o şeyi gösterdi? Mevlana diyor ki kendi cinsinden olmayana yumuşaklık gösterirse münafıklıktandır. Şimdi o yani kaymakam tabii valinin çok da altında.
Evet.
Vali çok daha üstte. Aynı cins değiller.
Evet.
Ama niye yumuşaklık gösteriyordu? Menfaat koparırım.
Evet.
Beni korur, kollar falan. Ama bir imam efendinin kaymakama esasında çok şey var da verici. Hani maddi planda. menfaat perest düşünürsek çok yok diyor adam. Bir anda hocam 180 derece değişiyor.
Değişiyor. Ve günümüzde maalesef ilişkiler böyle giderek şeye dönüştü. Stratejik ilişkiye dönüştü yani.
Hocam bazen bir mağazaya giriyorsunuz. Oo öyle nazikler falan. Hoş geldiniz beyefendi. Niye arzu etmiştiniz falan filan. Çay mı içer misiniz? Kahve mi içersiniz falan filan. Olur ya insanlık hali. O mağazada aradığınızı bulamıyorsunuz. Ben ceket bakacağım. Rengini beğenmedim. Boyunu beğenmedim. Hayırlı işler diyorsun adam.
Bir hocam, surat.
Cevap
bir
bile
surat.
Vermiyor. Ve ben diyorum ki artık ben bu dükkana bir daha girmem diyorum. Başka bir zamanda aradığım orada olsa bile 3-5 lira fazlasını verip yan taraftan alıyorum.
Evet.
Çünkü insan o an hocam sıfırlıyor. Seni yok sayıyor. Artık sen benim gözümde diyor insan bile değilsin. Çünkü hocam affedersiniz bir...
Seni para olarak görüyor demek yani.
Bir kedi kediye miyavlasa dönüp cevap veriyor değil mi hocam? Siz bir insana hayırlı işler diyorsunuz.
Evet.
Tekrar görüşürüz diyorsunuz. Adam ya ben ne alışveriş yapmadın diyor. 10 dakika önce çok naziktin bana karşı. Hoş geldin beyefendi demiştin. Çay mı içersiniz, kahve mi içersiniz, iltifatlar etmiştin. Ne oldu bir anda?
Yani bugünün yarını da var bir de yani.
O yüzden hani buraya şuradan geldik kıymetli hocam. Mevlana Hazretleri, diğer büyük Allah dostları, sufiler. Sizin de eserinizde zaten çokça onlardan alıntılar var. İnşallah önümüzdeki haftada biraz onlara bakarız. O alıntılarınıza. İnsan ruhunu çok güzel deşifre etmişler sanki. Yani bir davranışınızın kökenini irdeleyip...
Evet.
Orada siz samimi misiniz...
Değil
yoksa
misiniz?
Münafıklık mı yapıyorsunuz? Yani rol mü yapıyorsunuz? Bugün de maalesef hocam bunlar kişisel gelişimlerde bir marifetmiş gibi de öğretiliyor sanki.
Evet yani kişisel gelişim şey üzerine kurulu. Ego üzerine kurulu. Egoyu şişirmek, büyütmek, onu stratejik bir hale getirmek.
İnsanları kandırmak hatta.
Şimdi tabii ego olunca ne oluyor? Çıkar oluyor, hesap kitap oluyor, menfaat oluyor. Ahlaki bir şeyiniz yok orada. Kaydınız olmuyor orada. Ama tasavvuf ise kalp merkezli. Kalp merkezli olunca sizin davranışlarınız ahlaki bir temeli oluyor. Ahlaki ilkeleriniz var. Oradan hareket ediyorsunuz. Hem kendinizi ahlak konusunda bir çerçeveye oturtuyorsunuz. Hem insanlara davranışınız ve ahlak deyip geçmemek lazım. İşte Mevlana'nın adaletle zulüm mesela. İşte bir taşı yerine koymak, bir şeyin hakkını vermek, vermemek. Adalet ve zulüm bu. Şimdi düşünün, ilişkileriniz hakkaniyet üzerine kurulu değilse, hem kendinize karşı hem de başkasına karşı.
Yani bugün müşterisine zulmeden bir tezgahtar.
Evet.
Yarın başka yetki geçince eline bu sefer iş arkadaşına zulüm ediyor.
Tabii.
Zulüm orada kalmıyor ki.
Evet.
Hocam çok güzel oldu ama vakit doldu maalesef.
Eyvallah.
İnşallah önümüzdeki hafta bu konulara devam ederiz. Muhterem dinleyicilerimiz. Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar hepinize Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın efendim.